Hayatın sesleri. Başkent'ten güzel bir sonbahar gününden merhaba diyoruz. Sesimizin ulaştığı tüm hayatın sesleri dinleyicilerine. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Birlikte olmak istiyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de duymak istiyoruz seslerinizi. Programa katılımlarınız için hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz ve sosyal medya hesaplarımızda yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikte İşte haftanın ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Yine gece ve ben baş başayım anılarla. Beyaz bir kuş öyle canlı yine düşlerimde. Hey yıllar, yenilmedim size, umutlarım yine aynı. Sessizlik geceyi sarsa da her gün bir yarın var ya. Hey yıllar, yenilmedim size, rüyalarım yine aynı. Bir tutku yaşıyorum yine, aynı telaş içimde. Bilmez kimse nasıl geldi geçti yalnızlıklar. Kolay mıydı silip atmak sanki korkuları? Hey yıllar, yenilmedim size, benim için bahar ayrı. Ayrı o ılık rüzgar yine esiyor ellerimde. Hey yıllar, yenilmedim size, hatalarım bile ayrı. Hep ayrı sevgiye hasretim, duygularım hep aynı. Bilmez kimse nasıl zordu gülmek zaman zaman. Uçup gitti hayat yavaş yavaş avuçlarımdan. Hey yıllar, yenilmedim size, benim için bahar ayrı. Ayrı o ılık rüzgar yine esiyor ellerimde. Hey yıllar, yenilmedim size, hatalarım bile ayrı. Hep ayrı sevgiye hasretim, duygularım hep ayrı.
Dünya bir hazine. Köşemizde sevgili dinleyicilerimiz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı Sayın Esra Hatipoğlu Aksoyoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi bu hafta köşemizde herkes için eğitim, UNESCO'nun eğitim alanında geliştirdiği çok önemli programlardan biri.
Evet.
Biz de bugün bu programı konuşacağız. Herkes için eğitim nasıl bir programdır öncelikle? Küresel bir program galiba,
küresel,
değil mi?
Evet, evet. Şöyle başlayayım isterseniz. Biliyorsunuz ki UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu ve Birleşmiş Milletler'in 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin de 26. maddesi zaten der ki herkes eğitim hakkına sahiptir. Yani dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkes, her insan eğitim hakkına sahiptir der. Ve yani temel vizyonu buradan çıkıyor söylemek istediğim. Herkes için eğitim, UNESCO'nun eğitim alanında söylediğiniz gibi geliştirdiği en önemli programlardan biri. Ve eskiye dayanıyor biraz. Yani 1990 yılında başlatılıyor bu program. Dünya ülkeleri Tayland'da bir araya geliyor ve herkes için eğitim konferansında bir söz veriyor. Diyor ki biz ülkeler eğitime daha çok önem vereceğiz. Bazı hedefler koyacağız önümüze ve bu hedefleri gerçekleştirmek için çabalar harcayacağız diyorlar.
Peki Türkiye ne zaman dahil oldu?
Türkiye'de o zaman.
90 yılında.
Evet.
Evet.
Tabii ilk 10 yıl biraz yavaş bir gelişme izleniyor küresel çapta. 2000 yılında.
Yani verdikleri sözü tutamadılar.
Demeyelim ama biraz yavaş ilerliyor ve 2000 yılında diyorlar ki biz bir araya gelelim Dakar'da, Senegal'de. Bir araya geliyorlar ülkeler, 169 ülke bir araya geliyor. Ve diyor ki hedefler belirleyelim, net somut hedeflerimiz olsun. Hı hı. Ve 6 tane hedef belirliyorlar.
Daha hızlı ilerleyebilmek için.
Evet, evet, biraz daha şablona oturtuyorlar. Hı hı. Diyeyim.
Nedir o hedefler?
2015 yılına kadar 6 hedefleri var. Bunların birincisi imkanları kısıtlı, dezavantajlı çocuklar için geniş kapsamlı okul öncesi eğitimin hı hı. sağlanması. İkincisi evrensel ilkokul eğitimi. Yani kız çocuklarının ve küçük toplulukların ücretsiz ve zorunlu eğitime ulaşması. Üçüncüsü genç ve yetişkin öğrenimine yönelik. Gençlerin ve yetişkinlerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması. Dördüncüsü yetişkin okuryazarlığına ilişkin. Beşincisi cinsiyetler arasındaki denklik. Yani kız çocuklarının da tabii dünya çapında kız çocukları daha az okullaşıyor. Yani hı hı. okula daha az evet. gidiyorlar. Ve altıncısı da eğitimin kalitesinin yükseltilmesi. Aslında yani böyle somut 6 hedef koymuşlar ortaya ama.
Peki ulaşılabilmiş mi bu hedeflere ya da ne kadar ulaşılabilmiş?
Aslında 2015 yılının sonuna gelindiğinde çok iyi bir hani şimdi tek tek hani söyleyemeyeceğim. Hani evet. hangi ülke ne tabii, kadar ne boyutta tabii, ulaştı söyleyemeyeceğim ancak. İyi yani şöyle söyleyeyim %90'lık bir ortalama bir kesimin ülkelerin.
Şimdi ulaştığı. Katılan ülkelere baktığımızda bunu hı-hı. görüyoruz. Peki ülkemize baktığımızda?
Ülkemize baktığımızda da şimdi çok fazla farklı veri var. Yani farklı veri derken farklı mesela ilk öğretimde okul ulaşma bir hı-hı. veri. Kız çocuklarının okullaşması bir veri. Yetişkin okur yazarlığı bir veri. Yani ayrı evet, ayrı evet. ayrı şeyler bunlar tabii ki. Her birinde tabii farklı gelişmeler kaydediliyor ve zaten 2015 yılına gelene kadar her yıl küresel eğitim raporları yayınlanıyor UNESCO hı hı. tarafından. Kimi yıllarda bazı oranlarda düşüşler kaydedildi, bazı yerlerde gelişmeler kaydedildi ama sonuçta 2015'in sonuna gelindiğinde Türkiye'de, ülkemizde bu hedefi gerçekleştiren ülkeler arasında.
Evet.
Bu 6 hedefin genel olarak gerçekleştiren ülkeler arasında.
Evet. Çünkü bu hedefler çok önemli gerçekte. Kesinlikle. Çünkü gençlerin, çocukların, yetişkinlerin o temel eğitimden hı-hı. yararlanıyor olmaları bakımından. Hı-hı. Değil mi? Çok kesinlikle. Büyük önem arz ediyor.
Kesinlikle. Zaten Türkiye'de de bu 2000 yılından sonra bu hedefler evet. Belirlendikten sonra aslında çok ses getiren kampanyalar da oldu. İşte Haydi Çocuklar, Haydi ülkemiz kızlar açısından. Okula, ülkemiz açısından evet. Evet. Baba beni okula gönder gibi. Hani bunlar çok bilindik programlar olduğu için hani bunları zikrediyorum. Yoksa çok yani ülke çapında çok farklı şeyler geliştirdi. Bütün sivil toplum örgütleri, hükümet, devlet, herkes herkesin seferberliğinde birçok şey yapıldı. Ancak bunların işte en öne çıkanı, bilineni medyada Haydi Kızlar Okula ve Baba Beni Okula Gönder.
Evet. Şimdi bilgi ve deneyimler tabii ki paylaşılıyor değil mi? Her yıl sonunda mı oluyor? Nasıl gerçekleşiyor bu?
Her yıl sonunda evet hani bir rapor yayınlanıyor. Epeyce kalın bir rapor.
Kabarık.
Evet kabarık. Bütün ülkelerin yani UNESCO'ya üye olan bütün ülkelerin 195 ülkenin verileri diyeyim yayınlanıyor.
Evet.
Hani deniliyor ki örneğin eğitim örneğin kız çocuklarının okullaşmasına ilişkin şu ülkeler şu kadar gelişme kat etti ancak şu ülkeler biraz daha az gelişme kat etti gibi.
Peki az gelişme kaydeden ülkelerin ya da daha fazla gelişme kaydeden ülkelerin bir çalışması yapıldı mı? Neye göre yol kat etmişler ya da geride kalan ülkeler neye göre geride kalmışlar, nasıl geride kalmışlar? Yani öne geçmek için hedeflere daha fazla ulaşmak adına neler yapılabilirin çalışması da var mı?
Var tabii hani UNESCO zaten hani politika raporları hani dediğimiz şeyler üretiyor. Hani şu devletlere tavsiyeler veriyor. Üye devletleri hani diyor ki işte eğitimi geliştirmek için şunları şunları yapın. İşte mesela zorunlu eğitimin ülkemizde de zaten zorunlu eğitim yükseltildi. Bu gibi tavsiyelerde bulunuyor tabii. Ama onun dışında aslında tabii sadece UNESCO'nun tavsiyesiyle olacak bir şey değil. Genelde ülkeler kendileri, kendi içlerinde sivil toplum kuruluşlarıyla, sivil toplumla yani herkesin işbirliği içinde bir yani birçok çalışma yürütüyorlar tabii.
Evet. Şimdi Türkiye örneklerine dönersek yine o işte az önce Baba Beni Okula Gönder ve
Haydi Kızlar Okula,
Haydi Kızlar Okula kampanyasından, projesinden söz edelim biraz da. Bu da çok önemli bir projeydi galiba. Bu anlamda hedeflere ulaşmadı. Çünkü cinsiyet eşitsizliğinin çözümü için gerçekten örnek bir proje bu değil mi?
Kesinlikle. Tabii bu herkes için eğitim dediğimiz şey daha çok dezavantajlıların yani dezavantajlılar dediğimiz kesim nedir? Okula erişimi zor olan hani fiziksel anlamda örneğin köyde yaşayanlar, kız çocukları, köyde yaşayan kız çocukları hani onların okula erişimi daha zor olduğu için daha çok onların okula erişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıldı. Tabii bu mesela Haydi Kızlar Okula kampanyasında Türkiye'deki kız çocuklarının okula gitmesine yönelik çalışmalar düzenlendi ve Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF'te ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüttü bu konuyla ilgili ve zannediyorum evet 2005 yılına kadar ilk öğretimde cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçladılar ve bunu da sağladılar aslında.
Biz bu konuda yol kat ettik diyorsunuz. 1990 yılına bakıldığında öyle mi? 2000'de çizilen 15 yıllık yol projesiyle bu yolu kat ettik diyorsunuz.
Evet, kat ettik. Tabii şöyle 2015 yılının sonuna geldiğinde UNESCO'da gerçekleşen bir toplantıda yani UNESCO'nun 37. Hatta genel konferansında şöyle bir şey söylendi. 2015 bitiyor. Evet bitti. Ama somut veriler de elde ettik. Somut sonuçlar da ortaya çıktı küresel anlamda. Fakat hala dünyada 774 milyon kişi okuma yazma bilmiyor denildi.
Yani tam hedeflere ulaşılmamış o zaman.
Evet hani çok böyle şey söylersek hani veriler üzerinden konuşursak küresel çapta çok büyük aşama kaydedildi ancak hala okuma yazma bilmeyen çok önemli bir kesim var. Tabii bu
bunun için yeni hedefler mi kondu?
Aynen öyle. Bunun için Birleşmiş Milletler 2015 yılı.
Yine 15 yıllık bir
hedef. 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri böyle ortaya çıktı biraz da. 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi gereken 17 hedef koydu dünya. Hı hı. Yani tüm dünya ülkeleri bir araya gelip 2030'a kadar şu hedefleri gerçekleştirelim dendi. Ama bu sefer sadece eğitim özelinde değil, açlığın yok edilmesi, yoksulluğun yok edilmesi...
Çok güzel bir dünyadan söz ediyoruz yani.
Evet, yani tabii bu keşke hepsi hemen gerçek olsa.
Gerçekten öyle. Peki siz Türkiye Milli Komisyonu olarak neler yapıyorsunuz bu hedeflere ulaşma bazında, çalışmalarınız nelerdir?
Şöyle söyleyeyim şimdi... UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun en temel görevi ülkeye danışmanlık, temel görevlerinden biri diyeyim. Danışmanlık sağlamak. Yani ülkemizdeki yani devletimize, sivil toplum kuruluşlarına buradaki bir nevi UNESCO Genel Merkezi ile, yani Paris'te bulunan UNESCO Genel Merkezi ile Türkiye arasında bir köprü oluşturma. Ülke içinde bir farkındalık yaratma gibi hani temel görevlerimizi bu programlar üzerinden yapıyoruz. Örneğin bu herkes için eğitimin her yıl yayınlanan raporlarını biz Türkçe'ye çeviriyoruz ve sunuyoruz. Hani bunu hem web sayfamızda yayınlıyoruz.
Kimlere sunuyorsunuz, kimlere ulaşıyor diye soracaktım.
Web sayfamızda yayınlıyoruz. Yani yayınladık şimdiye kadar. Tabii ben bu 2015 hedefleriydi bunlar. Evet. Hani aslında bitti tarih olarak. Şimdi bir sonrası 2030 hedefleri. bu küresel eğitim raporlarını biz Türkçe'ye çevirdik ve yayınladık. Ve ilgili kurum kuruluşlarla paylaştık. Yine bu genel konferanslarını, UNESCO genel konferanslarını takip ediyoruz. Takip etmek derken bizzat orada bulunarak, UNESCO'da genel merkezde bizzat bulunarak, orada toplantılara katılarak, ülke olarak, söz alarak, ülke olarak... O şekilde.
Çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Peki yine ülkemize baktığımızda hani ayırmıştık erken çocukluk dönemi, genç ve yetişkin okur yazarlık, cinsiyetler arası denklik ve eşitlik diye. Şimdi bunlar arasında baktığımızda hangisinin bizde geride kaldığını görüyoruz acaba?
Yani aslında şöyle, şimdiye kadar çocukların okula erişimi konusunda çok gerçekten büyük yol kat edildi. Ve çok iyi sonuçlar elde edildi ama şimdi de şöyle bir şey söz konusu. Yani evet, bu çocuklar eğitime artık erişebiliyor, okula gidebiliyor ama devam edebiliyorlar mı? Yani sürdürülebilirlik söz konusu mu?
Evet.
Evet, okula kaydoluyor.
Zaten 2030 hedeflerinde de o var, sürdürülebilmek. Evet.
Yani evet, kaydoluyorlar, evet çocukların bir ulaşımı var okula, ancak devam edebiliyorlar mı? Tabii bu durumda da okul terkleri meydana geliyor. Okul terkleri var maalesef, hani şu an bir istatistik gibi veri veremeyeceğim ama.
Evet.
Okul, hani tamam, bu çocuklar okula erişti, bundan sonra devam edebilecekler mi? Ve tabii bu eğitimin içeriği, yani kaliteli eğitim, tamam eğitime erişebiliyorlar ama kaliteli bir eğitim edinebiliyorlar mı? Hani şimdi de tabii bunlar odak noktası haline geldi.
Evet, her biri aslında üzerine bir şey koyarak devam ediyor ki olması gereken de, en güzeli de bu olsa gerek.
Kesinlikle.
Peki bu çerçevede baktığımızda 2000 ile 2015 yılı arasındaki hedeflere baktığımızda, daha sonra 2015'teki 2030'a kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerine baktığımızda neler görüyoruz, neler söyleyebiliriz acaba? Neredeydik, nereye geldik, nereye gelebileceğiz 2030'da?
Aslında şöyle,
yani okur yazar oranımız tamamen hepimiz okur yazar olabilecek miyiz? O oran kalmamış olacak mı?
Tabii gönül ister ki.
Evet.
Evet. Hani umarım öyle olur ama göreceğiz yani. Yani inşallah. Yani şöyle söyleyeyim. 2015'e kadarki hedefler herkes için eğitim hedefleriydi. Ama 2030'a kadar olan hedefler sadece eğitim değil. Hani dördüncü hedef olarak eğitim.
Evet.
Nitelikli eğitim hatta. Ama bunun dışında dediğim gibi hani yoksulluğa son, açlığın yok edilmesi, sağlık ve refah,
Tabii daha farklı hedefler de eklendi.
Evet, kesinlikle. Bunlar var tabii. Bunların hepsi gerçekleşirse tüm dünyada çok daha güzel bir dünyada yaşamamız mümkün.
Evet,
ama
evet.
Ne kadar gerçekleşebilir?
Şimdi 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında daha farklı şeyler de var. İklim değişikliğiyle mücadele bile var galiba, değil mi?
İklim değişikliği tabii aslında çok önemli bir gündem konusu. Hani şu an artık bizzat yaşıyoruz bile.
Evet.
Yani sadece hani bir
barış ve adalet ki o da en önemlilerinden
kesinlikle
galiba, değil mi? Evet. Cinsiyet eşitliği, kaliteli eğitim, istihdam ve ekonomik büyüme. O da gerçekten çok önemli. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar derken 17 madde galiba sıralanmış bununla ilgili.
Tabii bu 17...
önceliklerine göre.
Evet, bu 17 hedefin alt hedefleri de var aslında. Hani bunların altına bakarsak 169 tane de alt hedef var. Yani bu kaliteli eğitim dediğimiz şeyin altında tek tek hani hedef 1, 2 diye hani sıralanan.
Hedefler çok büyük ama çok güzel hedefler. 2015'e kadar ki hedefler doğrultusunda Türkiye'nin geldiği noktanın diğer UNESCO'ya üye devletler arasında iyi bir seviyede olduğundan söz ettiniz. Evet. Umarız 2030 hedeflerine de en kısa zamanda ulaşmamız dileğiyle buradan çok güzel bir şekilde yine dinleyicilerimizle bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerini konuşmak dileğiyle diyelim ve bugün için size çok teşekkür edelim.
Ben sağ
olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı Sayın Esra Hatipoğlu Aksoyoğlu bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz ve hayatın seslerinde yeniden müziğe dönüyoruz.
Parçalandım ve her bir parçamı ayrı yere bıraktım. Birini açık denizlerin en derin yerine attım. Kürek çektim, uzaklaştım, dönüp arkama bakmadım bile. Birini yüksek dağların zirvesine çıkardım. Hiç kimse kurtarmasın, kurda kuşa yem olsun diye. Birini hiç unutmadım, o küçük şehirde bıraktım. Dönemedim, kim bilir belki dönsem de bulamazdım. Önce savruldum, yok oldum. Sonra dinlendim, duruldum. Ve her giden parçam yerine yenisini doğurdum. Daha güçlü, daha sakin. Daha mutlu, daha suskun. Daha olgun, daha kırgın. Daha yalnız, daha yorgun. Parçamı ayrı yere bıraktım. Birini tanıdık bir vişne ağacının dibine ektim. Soramadım filizlendi mi, sürgün verdi mi. Birini çok sevdiğim bir dosta unuttum. İstedim geri vermedi, meğer benden pek haz etmezmiş. Birini büyük bir aşk uğruna ateşlere attım. Bilerek, isteyerek ama asla pişman olmadım. Önce savruldum, yok oldum.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, şimdi İsveç'e uzanıyoruz çünkü telefon hattımızda Türkiye kökenli bir caz sanatçısı var. Sayın Mehmet İkiz telefon hattımızda. Efendim merhabalar diyoruz başkentten.
Merhabalar, nasılsınız?
Teşekkür ederiz, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Hoş bulduk.
Evet, bu arada biz sizinle sohbet ederken sizin müziğinizi de dinleyicilerimiz evet birazdan duyacaklar, vereceğiz. Bu arada İsveç'te yılın müzisyeni ödülüne layık görüldünüz. Sizi kutluyoruz çünkü müzikte ekol bir ülkenin sanatçıları arasından sıyrılarak böyle bir ödül aldınız. Neler söyleyeceksiniz ödülle ilgili? Düzenlenen bir yarışma sonucunda mıydı? Nasıl bir ödüldü?
Yani çok sevinçliyim tabii ki bu ödülü aldığım için. İsveç Radyosu'nun verdiği bir ödül bu. Caz ödülü ve yılın sanatçısı tabii ki en ağır, yılın müzisyeni en ağır kategoriyi. 2 sene önce de aday olmuştum. O zaman bir şarkıcı almıştı şeyi. Bugün bu kez de ikinci kez aday olarak tekrar mutluydum ama tabii ki bütün ödülü almak çok sevindirici bir şey. Çok önemli sanatçılar var daha önceki senelerde bu ödülü almış olanlar. Mesela Esbjørn Svensson. Onun için güzel böyle bir haftalar geçirdim.
Ne güzel.
İşte ödül evet,
İsveç'in en prestijli ödülü. Değil
aynen
mi?
Aynen öyle. Evet.
Evet. Evet, gerçekten evet. Kutluyoruz sizi. Peki nasıl başladı müzik yaşantınız? O ödüle giden süreçten birazcık bahseder misiniz bize lütfen? İsveç'e ne zaman gittiniz?
Ben İsveç'e 3,5 yaşımdayken gittim. İstanbul doğumluyum ben. İlk önce babam gitti İstanbul'dan İsveç'e. Ondan sonra annem, ben ondan sonra teyzemle, anneannemle bir iki sene geçirdim. Sonra İsveç'e gittim. Orada da sonra davul derslerine başladım. 12-13 yaşımdayken grup kurduk. Ondan sonra bir sürü konser verdik. Konservatuvara girdim 15 yaşındayken. 18 yaşındayken de Los Angeles'e gittim okumak için. Müzik, tekrar müzik. Ondan sonra nasıl diyeyim, bütün hayat yollarda geçti yani. Hep konserler, değişik ülkeler, değişik gruplar, öyle hayatım öyle geçiyor yani.
Hatta şu anda da yoldasınız, yollarda geçmeye devam hayatınız.
Şu anda yoldayız, evet. Şu anda evet, aynen öyle. Şu anda şu anda turnedeyim. Nils Langren Funk Unit diye bir grup, çok sevdiğim bir grup, İsveç'ten, Stockholm'dan bir grup. Dün Almanya'da Herford şehrinde çaldık. Bugün Oldenburg doğru gidiyoruz. Bir 10 dakikamız kaldı galiba. Yolda böyle bu grupla 13 Kasım'a kadar böyle bir 10-15 konser veriyoruz. Öyle yani.
Evet.
Hayat böyle yollarda geçiyor.
Sizi kutluyoruz. Evet. Siz de yoldayken hiç kendi müziğinizi dinlediniz mi acaba? Size birazcık hem de dinleyicilerimize dinletelim mi? Sonra sohbetimize devam
olabilir,
edelim.
Tabii ki.
Tamam, sonra sohbetimize tabii devam edelim. Kısa bir bölüm dinleyelim müziğinizden.
Thank you.
Evet, Sayın Mehmet İkiz, nasıl güzel bir müzikti, böyle bizi nerelere götürdü, kim bilir dinleyicilerimizi de alıp nerelere götürmüştür. Halkın oylarıyla belirlenen bir yarışmaydı değil mi bu?
Evet, hem jüri var bu ödülü şey yapanlar, karar verenler. Hı hı. Hem jüri hem de bahsettiğiniz gibi %50 galiba.
Evet.
Kadarıyla.
Evet. Peki şimdi konserler devam edecek dediniz. Türkiye'ye gelecek misiniz?
Türkiye'ye geleceğim. Mesela demin dinlediğimiz parça, o bir grup, Lahza diye bir grubumuz var. O işte Cenk Erdoğan'la çaldığım bir grup. İkimiz çalıyoruz. Biz 12-17 Aralık arasında Türkiye'de, İstanbul'da, Eskişehir'de, Konya'da, Ankara'da ve Bursa'da konser vereceğiz. 12-17 Aralık arasında, doğru hatırlıyorsam.
Evet.
Bir de 3 Mart.
5 gün boyunca 5 şehir dolaşacaksınız yani.
Evet, aynen öyle. O Cenk Erdoğan'la.
O zaman Ankara'ya geldiğinizde sizi stüdyomuzda da ağırlamak isteriz efendim.
Memnuniyetle geliriz.
Biz de çok memnun oluruz. Söz almış olalım böylece.
Aynen öyle.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İsveç'e doğru dönüyorsunuz herhalde, değil mi?
Şimdi pardon, İsveç'e?
Dönüyorsunuz herhalde, değil mi? Konserden.
Yok, şimdi bugün Oldenburg Almanya'da ve yarın Hamburg'da, Almanya'da çalıyoruz. Ondan sonra ben çarşamba günü İsveç'e dönüyorum. İsveç'te, Stockholm'da çalıyorum, yaşadığım şehirde başka bir projeyle. Sonra 4-5 gün İsveç'te çalıyoruz bu grupla, Nils Langren Funk Unit'le. Sonra 2 Kasım 13 Kasım arası, 2 Kasım 12 Kasım arası gene bu grupla Almanya'da 10 konser veriyoruz. Her gün konser veriyoruz. Bir de 13 Kasım'da demin bahsettiğim grup Lahza, Cenk Erdoğan'la Berlin'de çalıyoruz.
Evet, ne güzel. O zaman yani. Sesimizin ulaştığı dinleyicilerimiz eğer sizi oralardan takip etmek isterlerse konserlerinize gelebilirler. Ama biz Ankara'ya geldiğinizde sizden söz almış bulunuyoruz. Ya da Eskişehir'e geldiğinizde, mesafe olarak çok yakın, sizi Ankara'da stüdyomuzda da ağırlamak istiyoruz. Tekrar kutluyoruz. Ankara'da da birlikte olmak dileğiyle. Konserlerinizde de kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sağ
çok
olun Sayın
ederim.
Mehmet İkiz.
Çok teşekkür ederim.
İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.
İyi günler.
Sus söyleme, bir şey söyleme artık. Sus söyleme, her şey gereksiz artık. Bana düşen dönüp de gitmek. Sonunda elimde kalan bir avuç hüzün ve keder. Yeter, yeter söyleme, söyleme artık. Kelimeler kanatır yarayı. Gözlerin anlatıyor, mutlu aşk yoktu, yoktu. Oysa ben sana neler adamıştım. İçli şarkılar, kırık ezgiler, yüreğimden süzülüp gelen. Bırakıp gittin beni bir gün yollarda, yollarda. Yeter, yeter söyleme, söyleme artık kelimeler. Kanatır yarayı, gözlerin anlatıyor. Mutlu aşk yoktur, yoktur. Sus söyleme, bir şey söyleme artık. Sus söyleme, her şey ortada artık.
Sözler ve Düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Yapamadım. Yapamıyorum. Az önce kim bilir kaçıncı kez geri döndüm ve kim bilir kaçıncı kez dışarıdan değil de içeriden kapattım çıkmak üzere açtığım kapıyı. Kararsızlık mı dersin bu? Değil. Çaresizlik bunun adı. Hem de öyle bir çaresizlik ki. Beni en çok inciten de ne biliyor musun? Nereden bileceksin? Burada değilsin ki. Sana söyleyemediklerimi, söylemeye cesaret edemeyeceklerimi fotoğrafına söylüyorum. Duyuyor musun? Aslında değil. Suretinle konuşuyorum çaresizlikten. Ama bu da değil beni inciten. Bir zamanlar yaramazdır o diyenlerin haklı çıkmaları ihtimalinin gücü eziyor yüreğimi. Hala ihtimal diyorum bak. Hala aklamaya çalışıyor seni sol yanımda bir yer. Sen böylesin işte. Ben böyleyim. Biz böyleyiz. Ne zaman karşında köşeye sıkışsan, tıpkı şimdi fotoğrafından baktığın gibi bakar, affettirirsin kendini. Ne zaman bitti demeye hazırlansam, o bakışına bir kez daha aldanırım ve bile bile lades derim içimden senin adına. Zaten hep medcezirlerle dolu değil mi bizim hikayemiz? Yine ve yeni bir medcezirim işte. Aklım çık git bu kapıdan ve bir daha da dönme deyip medlere davet ediyor beni. Yüreğim bunca emek verdin bu sevgiye, kalmalısın. Kal ve sahip çık deyip cezirlere çekiyor. Oysa daha bu sabah bir başkasının sahiplenici ve buyurgan sesini duydum senin telefonundan. Yanında olmadığıma göre seni değil beni seçti. Anla artık, bırak dedi insafsızca. Sahi onu mu seçtin? Sabaha kadar yanımda olmayışının anlamı bu mu? Bırakayım mı gerçekten? Gideyim mi? Haklı mı çıksın yaramaz o diyenler? Biz sana söylemiştik mi desinler bütün bilgiçlikleriyle? Peki, öyle olsun. Giderim ben de. Aslında zor değil, hiç de zor değil gitmek biliyor musun? bana bıraktığın bütün sızıları büyük sancılara devşirip onlara tutunarak gitmek hiç de zor değil. Aklımın her an hazır tuttuğu valiz onlarla dolu zaten. Ama kolay da değil işte. Sebebinin yaramaz o diyenlerin haklı çıkmasına meydan vermemek olduğunu da sanma. Umurumda olmaz. Yaramaz o derlerken umursadın mı ki şimdi umursayım? Sebep sensin. Sebep benim. Sebep biz olmak için verdiğimiz emek. Bu emeğin aslan payı bana ait olsa gerek. Belki de senden çok bizi seviyorum ben. Seni terk etmek kolay da bizi terk edemiyorum. O kadar çok sesi susturdum ki biz olmak adına. Artık sana bitti diye haykıramıyorum. Gidersem seni değil bizi terk etmiş olacağımdan korkuyor ve işte böyle çaresizlik içinde kalıyorum. Bu yüzden gönüllüyüm inkarlarına. Bu yüzden çoğaltıyor beni her tüketişin. Bu yüzden aldanıyorum yalanlarına. Ve bu yüzden yetiyor bir yalan deyişin.
Çok aşığın var diyorlar, yalan de yeter bana. Bir sevda sözü fısılda, hazırım inanmaya. Gönül hırsızı diyorlar, inkar et yeter bana. Gözlerindeki cevaba korkuyorum bakmaya. Geceler uzun ve yalnız, yoksun sabaha kadar. Düşünde bile günahkarsın, bunu kim hayra yorar? Ardımdan deli diyorlar, belki de yalan değil. Yanımda bile uzaksın, nasıl dayansın gönül? Çok ahlar aldı diyorlar, inkar et yeter bana. Gözlerindeki cevaba korkuyorum bakmaya. Geceler uzun ve yalnız, yoksun sabaha kadar. Düşünde bile günahkarsın, bunu kim hayra yorar? Ardımdan deli diyorlar, belki de yalan değil. Yanımda bile uzaksın, nasıl dayansın gönül? Yanımda bile uzaksın, nasıl dayansın gönül?
Evet. Evet sevgili dinleyenlerimiz, özlemle bekledik pazartesiyi ama çabucak akıp geçti zaman. Bizler sizleri çok özlemiştik ama bir baktık ki zaman su gibi akıp geçmiş ve programımızın bugün de sonuna gelmişiz. Nasıl başladı haftanız, nasıl başladı gününüz bilmiyoruz ama başlayan haftanızın, başlayan gününüzün en iyi, en güzel şekilde devam etmesi dileğimiz. Yeni bir hafta, yeni bir umut demek biliyorsunuz. Umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir hafta olsun bu haftada diyoruz bizler Hayatın Sesleri ekibi olarak. Bugün de programımızı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırlamıştı. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz kendisine ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine başkente bekliyoruz. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımızla, konuklarımızla, müziklerimizle bizler sizleri bekliyor olacağız. Görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gali 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Ulan bu ne? Suya dayanıp duracağım.